Ayrım 44.
Engels ve Lizzie Burns'ün nikahı yasalara göre kıyıldı. Ardından tanıklar yemek salonunda şampanya içtiler. Paralarını aldılar ve evlerinin yolunu tuttular. Engels, can çekişen karısının başucundaki yerini yeniden aldı. Mutluluğun karısından ölümü bir sürede olsa uzaklaştıracağına ilişkin son umut da boşa çıkmıştı. Can çekişen Lizzie uyuklama sürecine girmiş ve sessizce, fazla acı çekmeden ertesi gün 13.30'da ölmüştü. Lizzie'nin ölümü Eleanor'un yaşamında ilk büyük acıydı. Onun ikinci baba evi Engels'in eviydi. Küçük Tussie'nin akıl hocası ve en küçük sırlarını dahi güvenerek paylaştığı Lizzie'nin sürprizleri, hediyeleri ve şefkatinin beklediği Manchester'a gitmeyi çocukluğundan beri severdi. Birlikte İrlanda'ya gitmişlerdi. Sık sık deniz kıyısına gidiyorlardı ve Londra'da birlikte çok zaman geçirmişlerdi. Eleanor, ikinci annesi ve arkadaşının tabutu üzerinde acıyla ağlıyordu. Lizzie'yi düşünürken Manchester'daki büyük evde kendisini ergenliğe yeni adım atmış biri olarak görürdü. Engels'in karısı ona el işlerini ve ev işlerini sabırla öğretir, daha sonra ayakları üzerine kurulabilmek ve köylü, emekçi geçmişine, ana yurduna, Feniyerlerin mücadelelerine ilişkin uzun uzun öyküler anlatabilmek için metal tandırlarla ısıtılmış örtü altındaki karyolaya yatırırdı. Bir düet oluşturup sık sık İrlanda şarkıları söylerler ya da el ele tutuşup tekstil başkentinin çevresinde gezmeye giderlerdi. Gençliğe özgü sertlikle ve sağlamlıkla onun yaşamına girme cesaretini göstererek ölüme isyan etmiş ve birkaç saat hıçkıra hıçkıra ağlayarak bitkin bir halde huzursuzca ağır bir uykuya dalmıştı. Giderek durumu kabulleniyordu fakat sinirleri alt üst olmuştu. Lizzie Engels'in cenazesini uğurlamaya Krasotski'de gelmişti. En son toprak parçası da mezarın üzerine atıldığında sakin, güzel bir sonbahar ikindisi çökmüştü. Her şey sona ermişti. Liza mezarlıktaki ağaçlı yolda ağır ağır yürüyordu. Ölümcül derecede hastaydı, bunu biliyordu. Ayakları şişmiş ve yine şiş içindeki yüzü çok değişmişti. Fakat korktuğu ölüm değil, hastalık ve güçsüzlüktü. İnsanlara yük olmak, yeryüzündeki mutsuzlukların en kötüsü gibi geliyordu ona. Tüm yaşamı boyunca istediği gibi boş gezen birisi olmamak için yoksul ailelerin çocuklarına ücretsiz müzik, yabancı dil dersleri veriyordu. Paraları çoktan bitmişti ve güç bela yaşamaya çalışıyordu. Fakat bunu kimse bilmiyordu ve eskiden olduğu gibi onu zengin kabul ederek bir takım gereksinimler için sürekli başvuruyorlardı. İnsanlara yardım edememek yaşlı, yorgun kadına son derece ağır geliyordu ve o ilk kez bu yaşamdan gitmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Düğünden sonra birazcık parasal değeri olan her şeyi almış olan Asya, ona çok ender olarak, daha çok da para gerektiğinde veya kocasıyla kavga ettiğinde yazardı. Biraz düzelmiş olan Jean Stock bekçi olarak çalışıyordu. İşsizlikten utanıyor, asalaklık olarak adlandırıyordu ve gücü ölçüsünde eski arkadaşının yaşamını renklendirmeye çalışıyordu. Krasotski mezarlıkta uzun uzun dolaştı. Durup durup mezar yazıtlarını okudu. Çoktandır bakımsız kalmış, geçen zaman ve kötü hava koşulları sonucu çökmüş bir mezarın toprak setinde, yan yatmış bir kaide üzerinde kanadı kırılmış bir melek tasviri vardı. Altında güçlükle okunan harflerle şunlar yazılıydı: savaşta cesur, işkencede dirençli, aşkta savunmasız. Liza taşın üzerinde elini gezdirdi ve görmekten çok dokunarak bir Slav ismi buldu. Fakat ölüm tarihi ve soyadı tümüyle silinmişti. Anlaşılan burada bir yurttaşı toprağa verilmişti. O hangi çarpışmada kahramanlık göstermiş, hangi işkencelere maruz kalmış ve yüreğine tedavisi olmayan yarayı kim açmıştı? Bunların yanıtlarını aramak boşunaydı. Çoktan unutulmuş bu mezar, insanların düşünce ve duygularındaki yerini çoktan yitirmiş olmalıydı. Liza mezarlıkta dinleniyordu. Mezarlık onu garip bir huzura kavuşturmuştu. Kocasının ve komüncü dostlarının ölümünden sonra ölümün kaçınılmazlığı düşüncesi onda en küçük bir memnuniyetsizlik ve protesto uyandırmıyordu. Bu yalnızca ölmeyi değil, Fakat yazgının en değerli armağanını en iyi şekilde değerlendirmek için yaşamayı da öğreten bir kaçınılmazlıktı. Jenny Marks gibi Liza da nankörlüğün insanın en kötü özelliği olduğunu düşünüyordu. O bu sözcükten yapılan iyilik, lütuf, ihtimam, hizmet, kaygının karşılığı olarak sadece minnettarlığın olmamasını değil, insanlığa ve doğaya karşı nankörlüğü de anlıyordu. Yaşam karanlıktaki bir ışıktır. Onu gören bizlere ne mutlu diye yazdı küçük defterine. Sahip olduklarımızdan dolayı minnettarız. Bir çiçek ya da bir ağaç, bir kuş ya da bir kelebek var olmaktan zevk alır. Sahip olduğu her şeyi verir ve yok olur. Bir yağmur damlasının, bir ışığın ve geceliğin gökyüzü sessizliğinin değerini bilir. İnsan yeryüzündeki tüm canlıların en memnuniyetsizidir. Ama bununla birlikte doğadan her şeyin en fazlasını almıştır. Nankörlüğü çirkin olarak adlandıranlara minnettarız. Nankörlük, kötülüğün şeytanca zincirinin bir halkasıdır. Kıskançlık ve yalancılık gibi tehlikelidir. İnsanlar nankörlüğü tümüyle yok etselerdi, kötü olan çok şeyin önüne geçilebilirdi. Ve Liza yaşamı tümüyle, neşesi ve acısıyla, sıkıcılığıyla ve hareketliliğiyle, karmaşıklığı ve yalınlığıyla, kolaylıkları ve zorluklarıyla, bitmez bir kavrayış, düşünce ve duygu, çabalama ve başarı getiren, daima çok yönlülüğü ve sürprizleriyle, yani mutluluklarıyla tanımış olmanın bedelini fazlasıyla ödemişti. Yeryüzünde gergin, huzursuz bir yaşam vardı. İnsanların bir yerlerde savaşmadığı günler enderdi. Slav boylarının Bosna'da, Hersek'te ve Bulgaristan'da Türk boyunduruğuna karşı ayaklanması, Rus çarı ve onun diplomatlarını, Kırım Savaşı başarısızlığından sonra Balkanlarda oldukça sarsılan etkisini güçlendirmek uğruna, bu ülkelerin Hristiyan nüfusuna özellik tanınması talebinde bulunmaya teşvik etti. Uluslararası arenada yitirdiği prestiji yeniden kazanmak ve ülke içinde gerginleşen siyasal havayı yumuşatma çabasıyla Çarlık Slav kardeşlerini korumak için Türkiye'ye karşı çıktı. İngiltere ve diğer batılı devletler İstanbul'daki elçileri aracılığıyla Türklerden ayaklanan Slavlara karşı acımasız bir katliama başvurması talebinde bulundular. Rusya'yı Avrupa'da su yüzüne çıkan diğer çelişkilerden uzak tutmak için 2. Aleksandr'ı Yakın Doğu'da bir savaşa her yola başvurarak teşvik ediyordu. Nisan 1877'de Rusya Türkiye'ye savaş ilan etti ve Haziran'da Rus ordusu Bulgaristan kıyısından Tuna Nehri'ni zorla geçti. Şipka geçidinin kahramanca savunması, Türklerin Aladus Dağı'nda bozguna uğraması, Kars'ın kuşatılması, Plevne'nin düşmesi ve bu kenti savunan Türk askerlerinin esir alınması, Suvorov'un benzersiz Alp Dağları seferi, Rus ordusunun en önde gelen güçlerinin Balkan dağlarını kışın geçmesi ve sonunda Sofya'nın, Filibe'nin, Edirne'nin kurtuluşu, ayrıca Türklerin başkentinin yakınlarına kadar gelinmesi. Rusların tüm bu zaferleri Romanya, Sırbistan ve Karadağ'a bağımsızlık, ayrıca Bulgaristan'ın bağımlılıktan tümüyle kurtulmasını sağladı. Acarya, Batum ve Ermenistan'ın artık Rusya devletine dahil olan çok sayıda köyü Türklerin egemenliğinden çıktı. Doğaldır ki Marx ve Engels'in kendi ülkesi ve batıda devrimci hareketin acımasız celladı rolüne defalarca soyunan Rus çarından yana olmaları mümkün değildi. Marx daha o zaman gerici çarlık rejiminin askeri felaketler ateşinde yok olmaya mahkum olduğunu öngörmüştü. Bu kriz diye yazıyordu Marx, Avrupa'nın tarihinde yeni bir dönüm noktasıdır. Durumunu Rusça orijinal gayri resmi ve resmi, resmi olanlara sınırlı sayıda kişiler ulaşabilir ve bana da ancak Petersburg'daki arkadaşlarım tarafından sağlanmıştı. Kaynaklardan okuduğum Rusya çoktandır bir devrimin eşiğindedir. Bunun için tüm öğeler hazırdır. Rus toplumunun tüm katmanları bugün ekonomik, moral ve entelektüel açıdan tam bir bozulma durumundadır. Hemen hemen 20 yıl boyunca Marx ve Engels, Rusya'yı dikkatle inceleyerek tüm dünyada büyük bir gürültü koparacak devrimin özellikle çelişkilerle dolu bu büyük devlette başlayacağının coşkulu bir beklentisi içinde oldular. Bu kuzey ülkesinin çok farklı büyük misyonuna olan inançlarını bir an olsun yitirmediler ve Rus emekçilerin çarlığı devirerek ilk sosyalizmin kurucusu olacakları zamana kadar yaşamayı düşlediler. Lizzie Engels'in ölümü Jenny'de ağır bir yara açmıştı. O andan itibaren kendisini muayene eden çok sayıda doktor bir tanı koyamasa da o olacakları sezmişti. Kendi yaşamı da sonuna yaklaşıyordu. Yavaş, acı verici bir ölüm başlamıştı. Jenny bu keşfini gizliyordu ve bu durum onu dış görünüş olarak pes ettiremiyordu. Geleceğe gururla ve cesaretle bakıyordu. Antik çağ kahramanları Grakovların annesi, korkusuz dişi kartal Cornelia gibi kadınların ona tarihteki en önemli kadınlar olarak gelmesi bir rastlantı değildi. Fakat yakınları telaşa düştüler ve uzun süre kendilerini avutarak Jenny'nin sağlığına kavuşacağı ihtimaline inandılar. İnsanlara sevgisi ve onlara düş kırıklığı yaşatmama arzusuyla Jenny'nin gösterdiği metanet, karlı, çocukları ve lençini iyimser beklentiye yöneltiyordu. Hatta hiçbir kuşku kalmadığında ve ölüm cezası gibi korkunç tanı telaffuz edildiğinde Jenny Tanrı'yı gülümsemeyle karşıladı ve evin içindeki korku bulutunu kendisine çok iyi hissettiği ve doktorların yanıldığı konusunda telkinlerle dağıtmaya çalıştı. Kanser, Jenny insanı ürperten düşüncelere dalmış olarak tek başına oturuyordu. Demek ki bu daha 1-2 yıl sürebilirdi. Her canlı attığı ilk adımdan itibaren mezara bir adım daha yaklaşır ve son nefesine ne zaman vereceğini bilmez. Geceler hakkında da ancak sabahları uyandıklarında düşünürler. Ama kolay, ani ölüm ona yazgı değildi. Yaşam bir umut parıltısı olmadan uzayan bir can çekişme süreci olmuştu. Ancak Jenny kendisi için kaygılanmıyordu. Zavallı, bitkin düşmüş marifli, lençen çocuklar. Jenny soran bakışlarla takvime göz attı. Bu takvimde kendisi için uğursuz olacak tarih var mıydı, yoksa erteleme mi olacaktı, olacaksa ne kadardı? Ya doktorların tahmin ettiğinden fazla yaşarsam, benim için tedavisi imkansız bir hastalık olan uçurumdan, ölümün dipsiz kuyusuna ne zaman düşeceğimi kim biliyor? Çeliği benim yaşamıma ilişkin sürekli endişeden kurtarmak, yaşamımın bu eve getirdiği ve böylece evi infaz çağrısını bekleyen ölüm mahkumunun hücresine dönüştüren ölümle iç içelikten kurtarmalıyım. Uzun sürecek aylar boyunca zavallı Tusi'nin üstelik zor geçen gençliğini karartmak istemem. Oy benim sonsuz değerli sevgililerim. Ve odada kimsenin olmamasından yararlanarak Jenny gözyaşlarına sığındı. Acıyla ve sessizce ağlamaya başladı. O tüm irade gücünü ölüm düşüncesine yer vermemeye yönlendirenlerden değildi. Jenny'nin cesur ve samimi ruhu hiçbir zaman tehlike ve felaketlerle yüz yüze gelmekten korkmamıştı. Kendisi için değil, yakınları için acı çekiyordu ve evini dolduran hayaletleri başından atmanın yolunu bulmuştu. Hiç kimse Jenny'yi bu kadar sakin ve canlı görmemişti. Eskisine göre daha sık olarak tiyatroları ve konserleri ziyaret etmeye başladı. Dükkanlara seve seve alışverişe gidiyor, eğer kızları ve torunları için bir şeyler alabilirse mutlu oluyordu. Hediye vermek onun daimi bir tutkusuydu. Fakat Marx şok olmuştu. Ruhsal olarak bir granit sağlamlığındaki bu insan tam anlamıyla şaşkına dönmüştü. Tüm yaşamı boyunca Jenny'ye duyduğu aşk, şimdi yeni bir şiddetle, müthiş bir güçle daha da belirginlik kazanmıştı. Bir hastaya Carl'ın yaptığı gibi ancak lençen bakabilir, onu eğlendirebilir, şımartabilir, ona özen gösterebilirdi. Carl yıllardır artık bir parçası olmuş insandan ayrılma zorunluluğu düşüncesini inatla kafasında siliyordu. Jenny için kurtuluş olmadığı düşüncesi onu çıldıracak boyuta getirdiğinde matematiğe sarılıyor ve en karmaşık problemlerin çözümünde bitmek bilmeyen ve zihnini sonuna kadar meşgul eden bu bilimin en zor formüllerinde teselli buluyordu. Çocuğum benim, koca çocuğum diyordu hasta, kaşları, sakalı ve bıyıkları tamamen beyazlamış Carl'a bakarak. Ben kendimi gitgide daha iyi hissediyorum. Sen de bilirsin ki bu doktor müsveddelere her şeyi kapkara görürler. Kocası Jenny için ne kadar korkuyorsa, Jenny de kocası için o denli acı çekiyordu. Ve ikisi de birbirinden gizleyerek yaklaşan ayrılığın endişesi ve birbirlerine acıma duygusu içinde kıvranıyorlardı. Sanki tüm yaşamlarını yeniden yaşıyorlardı. Her şeyi yeni baştan yaşıyorlar. düşünüyorlar, konuşuyorlardı. Anımsıyor musun Çeli? Dean Street'ten Grafton Terrace'a nasıl geçmiştik? Öylesine mutluydum ki. Dairenin kirası topu topu yılda 36 sterlindi. Çok ucuzdu. Şanslıydık. Sonbahardı. Ev çok küçüktü ama bize masallardaki saray gibi geliyordu. Ve biz orada ilk kez ev sahibinin kiralık mobilyalarını değil, kendi mobilyamızı kullanıyorduk. Kendi karyolanda yatmanın, kendi sandalyende oturmanın ne harika bir şey olduğunu şimdi bile hissediyorum. Misafir odasında rokoko stilindeki yaldızlı mobilya, doğrusunu söylemek gerekirse çok çirkindi. Ama muhteşem geliyordu bize. Ne de olsa ikinci el mobilya almıştık. Evet Jenny, hepsi döküntüydü. Koltukların burma ayakları sürekli bozulurdu, diyerek gülümsedi Marx. Ancak sarayımızın görkemini gereği gibi duyurabilmek için davul ve borazanımız eksikti. O zamanlar ne kadar genç ve sağlıklıydık. Bunu söyler söylemez Jenny birden tökezledi ve Marx'ın bir anda rengi attı. Bazen el ele verip Hampstead'de çıkıyorlardı ve Jenny'nin yolda dinlenebilmesi için Marx yanına battaniye alıyor ve ağaçlar altındaki güzel yerlere Jenny'nin dinlenmesi için seriyordu. Sık sık Londra'yı kuşatıp gözden kaybederdi ve kent bu tepelerden gri bir denizin dalgaları gibi görünürdü. Doruk'ta yine Jacques Strow amcanın aşevi vardı ve Carl ile Jenny'nin sevdiği pencereden uzaktaki Highgate mezarlığı görünüyordu. Bodur ağaçlar arasından anıtlar ve mezar taşları görünüyordu. Carl Jenny'yi aceleyle bu rahat aşevinin karşı köşesine götürdü. Orada şöminenin yanında Jenny'ye siyah bira ve peynirli sandviç ısmarladı. Jenny tatlı tatlı gülümsüyordu ve Carl bir an için onun hastalığını unutmuştu. Her ikisi de sanki iki yaşlı hasta insan değil, yaşama yeni başlayan, birbirlerini seven yeni evliler gibi hissediyorlardı. Jenny ağır ağır can çekiştiği bu yıllarda bile dünyada olup bitenlerle hararetle ilgileniyordu. Yatağa mahkum olduğu sıralar mücadeleye katılamıyordu. Fakat hastalık kendisine merhametli davrandığında ve kendisi de fazla fiziksel acı çekmediği zaman kocasından düşünce yoldaşlarının onlara gelmesini rica ediyor, onların konuşmalarını seve seve dinliyor ve tartışmalara kendisi de katılıyordu. 1878 yılında Bismarck, Alman Reichstag'ında sosyalistlere karşı sert saldırılar içeren bir yasayı kabul ettirmeyi başardı. Sosyal Demokrat Parti'nin kökünü kazımak ve emekçileri maden ve demir-çelik devlerinin ayrıca toprak ağası güruhunun eline teslim etme hesapları yapıyordu. Sosyal Demokrat Parti yasa dışı ilan edildi ve o andan itibaren legal faaliyeti zorla engellendi. Parti yönetimi bu darbeye hazır değildi. Kararsızlar anarşistlerin saflarına geçtiler. Partide ön saflarda yer alanlar, özellikle parlamento fraksiyonundakiler hemen illegal duruma geçmek yerine partiyi lağvetmeye çalıştılar. Marx ve Engels, Bebel, Liebknecht ve diğerlerine uzlaşmaya karşı olduklarını ifade eden ve Alman Sosyal Demokrat Partisi için tek doğru siyasal çizginin illegaliteye başvurup mücadelenin devamını savunan bir açıklama gönderdiler. Marx ve Engels şunları yazıyorlardı. Kararlı siyasal muhalefet yerine genel bir arabuluculuk, hükümete ve burjuvaziye karşı mücadele yerine onları iknaya ve kendi tarafına çekmeye yelteniş, baskılara karşı şiddetli direniş yerine uysalca bir itaat ve hürmet yani ceza hak edilmiş durumda. Proletaryanın önderleri bir proletarya partisinin bu tavrının kabul edilmezliğine işaret ediyorlardı sert bir dille. Eğer yazdıkları gibi düşünüyorlarsa partiyi terk etmek ya da en azından aldıkları görevlerden vazgeçmek zorundadırlar, diyorlardı Marx ve Engels, uzlaşmacıları parti yönetiminden tasfiye etmek arzusuyla. Sosyal demokrat yönetimin uzlaşmacı tutumuna karşı çıkarak kendini gösteren oportünizmin sınıfsal, siyasal ve ideolojik kaynaklarını gösteriyorlardı. Gönderdikleri yazıda partinin proleter çizgisi, Marx ve Engels'in tutumu, onların devrimci ilkeleri sağlam bir şekilde temellendirilmişti. Bize gelince diye yazıyorlardı Marx ve Engels. Geçmişimize uygun olarak önümüzde yalnızca tek bir yol var. Hemen hemen 40 yıl boyunca biz sınıf mücadelesini tarihin itici gücü ve özellikle de burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıf savaşını çağdaş toplumsal devrimin güçlü bir etkisi olarak ön plana çıkardık. Bu nedenle biz bu sınıf savaşını hareketin dışına itmeye kalkışanlarla aynı yolda yürüyemeyiz. Marx ve Engels'in kararlı çıkışlarının etkisiyle uzlaşmacılar geri adım attılar. Emekçi kitlelerinin sınıfsal içgüdüsü, eleştiri Marx ve Engels'in öğütleri ve yardımları Alman Partisi'nde ortaya çıkmış olan ağır durumu düzeltti. Bismarck'ın Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'yi yasaklayan ve katı bir tavırla onun faaliyetlerini takibe alan yasaya rağmen parti sınıflarını güçlendirmeyi, yeniden örgütlenmeyi, legal ve illegal çalışma yöntemlerini kullanarak ve birleştirerek halka giden doğru yolu bulmayı başardı. Yalnızca Almanya'da değil, Fransa'da da işçi hareketi Paris Komünü'nün trajik sonuna ve burjuvazinin onların savunucularıyla hala süren hesaplaşmasına rağmen yeniden güçlendi. İhtiyar Thiers, sosyalizmin ebediyen öldüğünü ilan ederken yanılmıştı. 100 bin komüncüye vahşice kıyarken de yanlış hesap yapmıştı. 1876'da askeri mahkemeler her şüpheliyi kurşuna dizerken, Paris'te ilk işçi kongresi toplanmıştı ve gündemde en sıradan sorunlar varken Fransız proletaryası varlığını ve birlik içinde olduğunu yeniden anımsatmıştı. Tüm Fransa'da küçük ve büyük çaplı fabrikalar yaygınlaşıyor ve onlarla birlikte sanayi işçilerinin sayısı da artıyordu. Emekçilerin yeni yöneticileri de ortaya çıkıyordu. Bunlardan birisi de ateşleyici konuşmaları, doğuştan polemik yeteneği, zekası proletarya hareketinde bir maya etkisi olan Jules Guest idi. Lyon'da boyun eğişi ve uyuşmaya hazır oluşuyla dikkat çeken, ilkine hiç de benzemediği için hükümet ve fabrika patronlarını korkutan ikinci işçi kongresi toplandı. Guest ve yoldaşları başlayan kovuşturmalara karşın teslim olmadılar ve Marseille'de 3. kongrede çoğunluğu elde ederek Fransa Sosyalist Partisi adını aldılar. 1880 yılı ilkbaharında Guest, Marx, Engels ve Lafarge ile artık ortaya çıkmış olan partinin seçim bildirgesini oluşturmak için Londra'ya geldi. Uzun tartışmalardan sonra ortak asgari programda görüş birliğine vardılar. Bu programda komünizmin amaçlarının açıklanmasına dönük kısa bir girişten sonra işçi hareketinin özelliklerinden doğan talepler sıralanıyordu. Marx programı uzun bir süredir işçi hareketinin kendi konumunu anlamasını engelleyen tümceler üzerindeki bulutu dağıtan bir araç olarak değerlendiriyordu. Marx sonunda Fransa'da bir zamanlar hüküm süren kaotik hiziplerin yerine gerçek, organize bir işçi hareketinin doğduğu çıkarımını yapıyordu. İki komün sürgünü Paul Lafarge ve Charles Longuet'in ana yurtlarına dönme kararlarını onaylıyordu. O sıralar Fransız hükümeti komünciler için af çıkarmıştı. Paris'te Paul Lafarge, Guest ile birlikte çalışmaya başladı. Longuet ise Clemenceau tarafından yayımlanan Adalet gazetesinde saygın bir görev olan redaktörlüğe getirildi. Longuet ailesiyle birlikte at arabasıyla başkente 20 dakika uzaklıktaki küçük bir banliyö olan Argentil'e yerleşti. 1880 yılında af kapsamına giren sürgündeki komünciler Paris'e döndü. Auguste Blanqui de hapisten çıktı. Artık 74 yaşındaydı ve bu sürenin 30 yıldan fazlasını cezaevlerinde geçirmişti. Blanqui tamamen kamburlaşmış, kurumuştu ve boyu 10 yaşındaki bir çocuk gibi kısacık kalmıştı. Fakat bu küçücük vücutta güçlü bir bilinç ve zapt edilmez bir ruh yaşıyordu. Gözleri yine eskisi gibi yanan iki meşaleyi andırıyordu ve sesi hükmediciliği ve gücünü, konuşması ise muntazam yalınlığını koruyordu. Bir zamanlar onun arkadaşı, daha sonra düşmanı olan ve Marx'ın soyadına gönderme yaparak devrimin sakalı olarak adlandırdığı Barbe 10 yıl önce ölmüştü. Büyük isyancının tutukluluk yıllarında Fransa'da çok şey değişmiş, çok sayıda dava yoldaşı ölmüştü. Fakat o hiçbir zaman kendini yalnız hissetmemişti. Blanqui çoktandır yalnızca bir efsane değil, cesaret ve düşüncesine bağlılığın bayrağı olmuştu. Uzun yıllar prangalar ve kelepçelerle yaşamış ama teslim olmamıştı. Ve onun ailesi tüm insanlıktı. kristal kadar temiz devrimciler için yalnızlık diye bir şey yoktur. 14 Temmuz 1789 Büyük Fransız Devrimi günlerinde halk Bastil'i yıktığında zindanda canlı canlı birkaç 10 yıldır yatan bir mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu. Hazineyi soymak ve saray entrikaları suçundan mahkum olmuştu. Halk onu tanımıyordu. Ne arkasında bıraktığı ve onu bekleyen bir karısı vardı ne de çocuğu. Bu kadar uzun süre sonra yıkılan evinin bulunduğu sokağı dahi bulamamıştı. İhtiyar kendisini canlılar arasında ölü gibi hissetmiş, yalnızlık ve yaşamının bir hedefi olmadığı bilinciyle kısa süre sonra ölmüştü. Ama Blanqui öyle değildi. Hapishanelerin kapıları açıldığında halk coşku çığlıklarıyla bir evlat saygısı göstererek karşılıyordu korkusuz militanı. Hapisten çıkar çıkmaz Auguste Blanqui çökmüşlüğüne ve ilerlemiş yaşına rağmen yollara düştü. Ülkesinin pek çok kentini dolaştı. İşçi toplantılarında konuşmalar yaptı, yarım yüzyıldan fazla bağlılığını koruduğu düşüncelerini hararetle savundu ve burjuvazinin adaletsizliği ve zorbalığına karşı mücadele çağrısı yaptı. Ölümünden bir yıl önce ne Tanrı ne Patron adını verdiği bir gazete kurdu. Bu gazetenin yazı işleri daha ilk sayısında abonelerine şu bilgiyi veriyordu. Yarın Çernişevski'nin Nihilist romanı Nasıl Yapmalı'nın yayımına başlıyoruz. Büyük Rus düşünürünün düşüncelerine katılmamakla birlikte bu orijinal yapıtın olağanüstü başarısını teslim ediyoruz. Ön sözünde Rus roman yazarının kuşkusuz yüzyılların en derin ve en akıllı düşünürlerinden birisi olduğunu belirtiyordu. Blanqui'ci komüncüler, temeli Paris Komünü barikatlarında atılmış mücadeleyi başlattıklarını ve büyük Rus devrimci demokratının yapıtının esin kaynağı olduğunu ilan ettiler. Aynı dönemde Eugène Potier Amerika'dan, Jean Schutok da Londra'dan Paris'e ana yurtlarına dönmüşlerdi. Enternasyonel dizelerinin şairi tedavisi olanaksız derecede hastaydı fakat yine de işçi sınıfının gelecekteki zaferine olan inançla doluydu. Ne Tanrı ne Patron gazetesinin baş redaktörünün küçücük çalışma odasında üç düşünce yoldaşı buluşmuşlardı. Eugène Potier sağ ayağı üzerinde aksayarak ve bastona tutunarak ağır hasta vücudunu güçlükle hareket ettiriyordu. Jean Schutok sararıp solmuştu. Boğuk boğuk öksürüyordu. Aralarında yalnızca Blanqui eskisi gibi hareketli ve diri kalmıştı. Kağıtlar yığılı masanın karşısındaki sandalyeye oturduktan sonra Schutok ve Potier'den yaşamlarının son yılları konusunda kendisini bilgilendirmelerini talep ediyordu. Ben lanetli okyanus ötesi ülkede kumaş çizimcisi olmak istedim yeniden fakat bunun için para, sermaye gerekliydi dedi şair. Orada temizlikçi ve baca temizleyicisi dahi iş bulabilmek için aracılara para ödemek zorunda. Yaşıma ve sağlığıma uygun olmayan 2 yıllık ağır bir işten sonra vücudumun yarısını alıp götüren felç musallat oldu başıma. Uyuşmuş kaslarla dolu, kimsenin işine yaramayan deriden bir torbaya dönünce neler yaşadığımı siz kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. Ama ben ana yurda dönmeyi ve komünün zaferine kadar yaşamayı umut ettim. Ve şimdi sizinleyim. Eğer yeryüzünde benim sağlığımda ya da benden sonra komünizm zafere ulaşmazsa şeytan alsın beni. Ya sen delikanlı dedi Blanqui, çökmüş keskin gözleriyle Schutok'un yüzüne bakarak. Kırık kanatlı melek heykeline dönmüşsün. Sessiz ve solgun. Babanı tanırdım. Civa gibi bir insandı. Eğer senin gibi mezardan kaçma şansını yakalasaydı, yaşamının geriye kalan günlerini nasıl geçireceğini bilirdi. Yiyecek uğruna, düşünme uğruna işsiz ve uykusuz kalmak için Perlaşez çatışmasından kurtulmaya değmezdi. Ah seni gibi genç olsaydım. Aramızda en azından 30 yaş fark var. Sönmüş lambanı yak ve insanların arasına gir. Onlara senin ateşin gerekli. Biz bozulmak hakkına sahip değiliz. Bir devrimci mezarda dahi ateş saçmalı.''